Ayrım 57.
Sayfa 417. Eğer benim bir yanlışım varsa bu da din ve devletin bu derece tahribine ve başkalaştırılmasına, bazı müstesna kimseler dışında, bütün nazırlar ve ulema yani din bilginleri ve akıl sahipleri ve memleket ileri gelenleri tarafından ses çıkarılmayacağına ve bazı bencil çıkarlar karşılığında gizli ve açık biçimde yardım edileceğine ihtimal vermemekliyimdir. Ben devletin hayat ve mematı yani ölümüyle herkesten çok ilgilenen aydınların vicdani ve vatani görevlerini bu derece kötüye kullanmayacaklarını düşünmekle yanlış yaptığımı itiraf ederim. Ses çıkarmayıp da ne yapacaklardı? Fırtına patlayınca otlar baş eğer, hiç beklemedikleri zaferin dehşet verici gümbürtüsü ve inanılmaz hızı yalnız onları değil Yunanları ve müttefikleri de şaşkına çevirmişti. Sonuç olarak şunu açıklarım ki hilafet meselesinin çözümü, dini, milleti, vatanı şüpheli ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir azınlık ile, kısmen zor altında bulunan ve kısmen de durumun iç yüzünden haberli olmamak yüzünden aldatılmış olan 5-6 milyonluk Türk milletinin yetkisi içinde olmayıp, bu 300 milyonluk İslam aleminin tamamını ilgilendiren büyük bir sorundur. 1. Osmanlı İmparatorluğu'nun dışında her zaman kalabalık bir İslam alemi buluna gelmiştir ama hiçbir padişahın tahta çıkışında ya da tahttan indirilişinde, dolayısıyla halifenin değişiminde sınır dışı İslam aleminin onayı aranmamıştır. Tersine hareket zaten bağımsız devlet kavramıyla bağdaşmazdı. Osmanlı sultanı dolayısıyla halife, kendi ülkesinin sultanı ve halifesiydi. Kim sultan olursa aynı zamanda otomatik olarak halife sanını da alıyordu. İslam aleminin onayı Vahidettin içinde elbette aranmamıştır. 2. Kaldı ki Vahidettin tahta çıktığı sırada Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Arap Yarımadası'nın çoğunluğu ya İngilizlerin işgali altındaydı ya da oralardaki halk çoğunlukla Osmanlılara başkaldırmıştı. Yani Vahidettin'in padişah halifeliğini hiç itirazsız kabul ederek meşrulaştıranlar 5-6 milyon diye küçümsediği Anadolu insanları ve onların temsilcileriydi. O zaman yeterli ve yetkili olanlar şimdi birdenbire neden yetersiz ve yetkisiz oluyorlar acaba? 3. Kısa bir zaman sonra şu ortaya çıkacaktır. Devletlerin bağımsızlığı ile siyasi, hukuki ve idari yetkilerle de donatılması gereken halifelik kurumu bağdaşmamaktadır. Bu yüzden de bu tarihi makam, bu makama vefalı birçok Müslümanın çeşitli girişimlerine rağmen hiçbir İslam devleti tarafından benimsenmediği için hayata geçirilememiş ve tarihte kalmıştır. Dipnot: bu girişimcilerden biri olan Kadir Mısıroğlu'nun hilafet projesini özet olarak aktarıyorum. Müslüman devletlerce her 10 milyon nüfus için bir delege seçilerek İstanbul'da bir hilafet şurası teşkil edilir. Hilafet şurasına delege gönderen her devlet şu iki hususu önceden kabul eder. 1. Şeriata aykırı kanun çıkarmayacak, çıkarırsa şuranın kanunu iptal etmesine razı olacak. 2. Şuranın alacağı kararlara harfi harfine uyacak. Şuranın onursal başkanı peygamber soyundan biridir. Şuranın icrai başkanlığına ise halife sıfatıyla Osmanlı hanedanından biri seçilir. Bunun dışında devletler iç düzenlerinde serbest oldukları gibi milletler arası kişilikleri de devam eder. Şura'ya katılma her devletin rızasına bağlıdır. Katılmamak da inat edenlerin ülkesinde kamuoyu baskısı yaratacak fikri faaliyetlerde bulunulur. Hilafet sayfa 394 ve devamı. Bu yüzden şimdi ben hilafet hakkında Ankara'da ve İstanbul'da verilen gereksiz ve zorlama hükmü kesinlikle kabul etmeyerek, bana yapılan iftiraları yakıştıranlara tam bir nefretle reddedip geri çevirerek, memleketin ırk ve mezhep ayırmaksızın bütün ahalisinin mutluluk ve refahından başka bir emeli olmayan ve adalet ve itidalin egemen olmasını isteyen rahat bir kalp ve vicdan ve hak ve hakikatin yenilmeyeceğine dair güçlü bir iman ile sevgili vatanıma dönünceye kadar mübarek toprağının ezelden beri arzulayıcısı olduğum Haremeyn-i Şerefeyn'de yani Mekke ve Medine'de ve şimdilik Beytullah'ın civarında vakit geçiriyorum. Beyanname bu. Dipnot: Gramon ve Mameri beyannameyi şöyle değerlendiriyorlar. Kullanılan dil Abdülhamit vari mutlak bir halife hükümdar ağzıdır. İçindeki öç alıcı kin onu savunulamayacak derecede çürük kanıtları gün gibi aşikar mugalataları kullanmaya sevk etmektedir ki bunların üzerinde durmak dahi abestir. Mustafa Kemal dava arkadaşları ve eylemleri bu suçlamalardan daha da yücelmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarih ve Toplum sayfa 53-16. sayı. 15. Ek belgeler. 9 Mart 1924'te Vahidettin Sanremo'da basına şu demeci verir. Özet olarak: 6 milyon Türk'ün haksız yere hilafet makamına tecavüzünü protesto ediyorum. Ben yegane halifeyim. İstanbul'daki ise halife değildir. 10 Mart 1924 günü Le Journal gazetesine aktaranlar Gramon Mameri, Tarih ve Toplum sayfa 58 ve 61, 53. dipnot 16. sayı. Allah'tan ikisinin de elinde kuvvet yok, yoksa yeniden hilafet kavgaları başlayacakmış. Vahidettin'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce hilafete son verilmesi üzerine 13 Mart 1924'te Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'a yazdığı ibret verici mektup, özet. İsyancı tebaamdan teşkil edilen Ankara Meclisi'nin aldığı kararların hükümsüz ve etkisiz kalmaya mahkum olduğu apaçık ortadadır. Bu karar yalnızca 6 milyon Müslümandan oluşan Türk halkının yetkilerini aşmaktadır. Dipnot. 1919 yılında bile bugün sınırlarımız içindeki bölgede 12.353.068 Müslüman vardı. Tevfik Çavdar milli mücadele başlarken sayfa 14-16. Padişah ne hazindir ki öz yurdunun nüfusunu bile bilmiyor, hiç olmazsa kestiremiyor. Türk halkı çoğunluğunun kökeni ve inançları belirsiz, etkili bir azınlığın yönetimi ve güdümü altında bulunmaktadır. Böylesi kararlar Müslümanlar arasında büyük huzursuzluk ve infial yaratabilecek nitelikte olduğundan vahim tepkilere yol açabilir. Sadık tebaaları arasında sayısız Müslümanların bulunduğu Fransa Cumhuriyeti'nin en yüksek sorumlu şahsiyeti olan ekselanslarına bu açıklamayı yapmayı faydadan uzak bulmadım. Vahidettin bu mektubun bir eşini de İngiltere kralına göndermiştir. Fransa'yı ve İngiltere'yi Türkiye aleyhinde harekete geçmeye teşvik ettiği bu şaşırtıcı mektubun sonunda daha da şaşırtıcı bir şey yapmakta. Yurt dışında bulunan hanedan üyelerine maddi yardım yapılmasını da dilemektedir. Tarih ve Toplum 16. sayı, sayfa 58-59, ayrıca 55-56-57-58-59 sayılı dipnotlar. İlgili belge Fransız Dışişleri Arşivi 57. cilt 79-80. yaprak. 16. Vahidettin'le ilgili bir televizyon dizisi. 17 Ekim 1994'ten 14 Kasım 1994'e kadar TGRT televizyonunda İz Bırakanlar saatinde pazartesi akşamları saraydan sürgüne Vahidettin Han adlı 5 bölümlük bir dizi yayımlandı. Dizinin metnini kimin ya da kimlerin yazdığı belli değil. Programı Liman Fonsanders'i Limon Fonsanders diye okuyan, Rauf Orbay Paşa diye söz eden Seçil Erus adlı bir genç hanım sunuyor. Açıklamaları ise İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Haluk Kurdoğlu seslendiriyor. Saltanatın kaldırılışı, Vahidettin'in gidişi gibi epizotlar eyvah eyvah ağıdı ile noktalanıyor. Kadir Mısıroğlu başında fesle konuşuyor. Seçil Erus diziye şöyle başlıyor. Yıllarca gizlendi gerçekler, o hakikat sayfaları adeta kelepçelendi, yalanlar yeni nesillerin masum kalplerine ve zihinlerine yerleştirildi. Gerçekleri açıklamak için aylarca hazırlık yapmışlar. Osmanlı, İngiliz ve Fransız arşivlerinden faydalanmışlar. Seçil Erus 2. bölümün başında da şöyle diyor. 70 yılı aşkın bir zamandır yalan söyleyen tarih sayfaları ve o tarihi yazan yalancı kalemşörler bu millete yalan satırlar yazarak bir milleti bir milletten kopardılar. Bizim gayemiz bir devrin sayfalarına objektif olarak bakmak ve o sayfalardaki gerçekleri sizlere aktarabilmek. Belgesiz ve kayıtsız hiçbir söze de itibar etmediğimizi hemen belirtelim. Erus'un böyle dediğine bakmayın. Çünkü hiçbir ciddi belgeye itibar etmemişler. Osmanlı, İngiliz ve Fransız arşivlerinden faydalanmak ne kelime, apaçık olayları, olguları ve göz önündeki gerçek belgeleri bile görmezden gelmişler. Gerçekliği araya birkaç önemsiz gerçek ile birkaç bilinen belge sıkıştırarak artık hepsini bildiğimiz malum ve mahut masalları, söylentileri, dedikoduları ve dayanaksız iddiaları birleştirmişler, müzik ve çoğu metinle uyumlu olmayan gelişigüzel fotoğraflar ve eski filmlerle süsleyerek tekrar ediyorlar. Birinci bölümde Mustafa Kemal şöyle tanıtılıyor. Limon von Sanders savunulmadan hiçbir yerin terk edilmeyeceği kararında ısrar eder. 7. Ordu komutanı Mustafa Kemal ise ana vatanı savunabilmek için Suriye'nin gözden çıkarılması gereklidir der ve ordunun geri çekilmesi kararını verir. İkinci bölümdeki malum ve mahut yalanı hatırlamışsınızdır. Aylarca hazırlık yapıldığı ileri sürülen dizinin ikinci bölümünde Vahidettin'in 11 Mayıs 1919 günü Kazım Karabekir'le görüştüğü belirtiliyor. O tarihte Karabekir 8 günden beri Erzurum'dadır. Doğru tarih 11 Nisan 1919 Cuma. Seçil Erus açıklamaya şöyle devam ediyor. Sultan Vahidettin Han'la görüşmesinden sonra Kazım Karabekir bir başka komutanın kapısını çalar. Kapıyı açan İsmet İnönü'dür. Kazım Karabekir durumun vahametini uzun uzun anlatır ve ardından Anadolu'ya gel der. İsmet Paşa başını önüne eğer ve düşünür. Verdiği cevap bir hayli düşündürücüdür. ve Haluk Kurdoğlu İsmet Paşa'nın 6 ay önce 29 Kasım 1918 günü Kazım Karabekir'le yaptığı karamsar ve umutsuz konuşmada söylediklerini seslendiriyor. İstiklal Harbimizin esasları sayfa 31-32. İstiklal Harbimiz sayfa 89. O arada köprülerin altından pek çok su geçmiş, düşünceler, duygular, durumlar değişmiş, İstanbul'da türlü ön hazırlıklara girişilmiş ama ne önemi var? Programın amacı zaten hakikatleri açıklamak değil. Zamanı istedikleri gibi kaydırıyor ve Lego oynarcasına bir takım olayları birleştirip gönüllerine uygun bir sahte gerçek oluşturmaya çalışıyorlar. Kazım Karabekir'in İsmet Paşa'yı son olarak ziyaret ettiği 11 Nisan ile ilgili açıklaması ise şöyledir. En son ziyaretimde İsmet Bey'le hasbihal oldu. Anadolu'da bir vazife almasını mümkün olmadığı takdirde İstanbul'da hiçbir siyasi cereyana karışmayarak şarttaki neticeye intizar etmesini ve hale göre Anadolu'ya atlamasını kendisinden rica ettim ve iki kardeş gibi sarılarak veda ile ayrıldım. İstiklal Harbimizin Esasları sayfa 38. Programda daha sonra 15 Mayıs 1919'da Vahidettin ile Mustafa Kemal arasındaki görüşme ve Vahidettin'in Mustafa Kemal'e saat hediye ettiği anlatılıyor ve ilerici Haluk Kurdoğlu'nun güzel sesiyle Türk tarihine şu müthiş bilgi ekleniyor. Vahidettin'in verdiği işte o saat yıllar sonra Mustafa Kemal'in aldığı bir kurşunla parçalanır ve Mustafa Kemal'in gazi ünvanını almasına sebep olur. Bu program için aylarca hazırlık yaptıklarını ve belgesiz iddialara itibar etmediklerini iddia edenler, 1915'teki Çanakkale Savaşı'nı ve Mustafa Kemal'in göğsündeki saati parçalayan şahnel parçasını, 1919'da Vahidettin'in hediye ettiği saati ve 1921'deki Sakarya Savaşı sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği gazi ünvanını bulamaç yaparak yepyeni gıcır gıcır bir masal yaratmışlar. Cesaretlerini ve fantezilerini tebrik ederim. Bu bölüm Mustafa Kemal'e Mehmet Ali Bey'in verdiği ileri sürülen 25 bin altınla ilgili kanıtlanmamış iddia ile devam edip sona ermektedir. Dipnot, metinde 25 bin altın verildiği ileri sürülüyor ve belge olarak da Mustafa Kemal'in imzaladığı 1000 liralık makbuzun resmi gösteriliyor. Üçüncü bölüm, Vahidettin'in neden Anadolu'ya geçmediği konusuyla başlıyor ve Necip Fazıl Kısaküre'nin yazdığı hayali ikna sahnesi içinde yer alan Vahidettin hayali konuşması sanki belgeli bir gerçekmiş gibi sunuluyor. Dipnot, Vahidettin'in hayali konuşması bu bölümün 6. 7. paragrafındadır. Mustafa Kemal'in İstanbul'dan ayrılışı anlatılırken de şöyle deniliyor. İngilizler Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçmesini seslerine çıkaramazlar ve hatta Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu'ya geçme vizesini İngilizler verirler. Bu basit ayrıntının üzerinde neden durulduğunu az sonra sunucu hanımın hoş bir Türkçe ile yaptığı şu açıklamadan anlıyoruz. Ne yazarlardı bize o yalan tarih sayfaları, bir gece ansızın ve gizlice Sultan Vahidettin'den habersiz Bandırma vapuru ile milli mücadele hareketi başlatılmıştı. Yani Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tek başına ve Sultan Vahidettin'den habersiz Samsun'a çıktılar. İşte bunun gerçeğini bugün öğreniyoruz. Demek ki ne Bandırma vapuru gizlice Samsun'a çıktı ne de Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyeti. Malum taktik, bir şey uyduruyor sonra da gerçeği sanki kendileri keşfetmişler gibi açıklıyorlar. Mustafa Kemal'in tayininden İngilizlerin haberdar olduğunu görmüştük. Saklı gizli bir gidiş değil, bunu kimse de iddia etmiyor. İstanbul'dan ayrılmak için vize gerektiği de o dönemi biraz olsun incelemiş olanlar için bilinen bir durum. Vize olgusunu Kazım Karabekir'den dinleyelim. 12 Nisan 1919. Gülcemal vapuru ile akşama doğru İstanbul rıhtımından hareket ettik. Kız Kulesi ile Selimiye arasında demirledik. İtilaf memurları kontrol edecekler. Herhangi bir tarafa gideceklerin büyük müşkilatla vesikalarını İngiliz, Fransız üniformalı yerli Rum ve Ermeni askerlerinin envai hakaretine uğrayarak rüşvet vererek yaptırmaları yani vize almaları kaç zamandır usul olmuş. Vapurlarda bu tasdikli vizeli vesikaları olmayanlar hakaretle dayakla dışarı atılıyormuş. Vesikayı yaptırmamış şarka giden iki zabit kömürcü kıyafetine girerek ocak başında görülerek kurtuldular. 13 Nisan sabahı rüzgarlı ve bulutlu bir havada Boğaz'dan çıktık. İstiklal Harbimiz sayfa 18-19. Daha sonra Mustafa Kemal'e verildiği iddia edilen sahte hattı Hümayun sahici bir belgeymiş gibi tanıtılıyor ve Kadir Mısıroğlu şu bilgileri veriyor. İngilizler sarayla Mustafa Kemal ve Anadolu harekatını karşı karşıya getirmek istiyorlardı. Bu oyuna Sultan Vahidettin elinden geldiğince karşı çıkmaya çalıştı ve her şeye rağmen milli mücadeleyi desteklemek için var kuvvetiyle çalıştı. Dipnot, Osmanlı hanedanına özel bir saygım var. Bu yüzden bu iddialarını kanıtlamalarını can ve gönülden istiyorum. Ama yazık ki gösterebildikleri bir tane bile geçerli belge yok. Meclis zabıtlarında Mareşal Fevzi Çakmak'ın Ankara'ya ilhakı sırasında yaptığı uzun bir konuşma vardır. Bu konuşma tarih önünde Sultan Vahidettin'in beraatine yani aklanmasına yetenecek bir vesikadır. Çünkü İstanbul hükümetine bütün kuvvetinizle milli mücadeleyi destekleyiniz diye talimat verdiğini ve en son artık burada yapacak bir iş kalmadı sen de kalk git diyerek onu Anadolu'ya gönderdiğini Mareşal sarahaten yani açıkça ifade ediyor ve bu istikamette birçok ifşaatta bulunuyor. Mesela Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamına dair fetvaların, fermanların hep İngiliz süngüsüyle zorla alındığını tafsilatıyla anlatıyor. A. Fevzi Paşa 27 Nisan 1920 günü Ankara'ya gelmiş ve o gün mecliste gerçekten bir konuşma yapmıştır. Zabıt Ceridelere 1. sayfa 90-93. B. Ama bu konuşmasında Vahidettin'in İstanbul hükümetine bütün kuvvetinizle milli mücadeleyi destekleyiniz diye talimat verdiğini, kendisine artık burada yapacak bir iş kalmadı sen de kalk git dediğini söylememiştir. Bunlar Mısıroğlu'nun tarihe katkıları. C. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının idamına dair fetvaların, fermanların hep İngiliz süngüsüyle zorla alındığını söylediği de doğru değildir. Zaten Fevzi Paşa'nın bunu söylemesi mümkün de değildi. Çünkü Nemrut Mustafa başkanlığındaki divanı harp, Mustafa Kemal'i bu konuşmadan 2 hafta sonra 11 Mayıs'ta idama mahkum edecek ve bu karar 24 Mayıs'ta Vahidettin tarafından onaylanacaktır. D. Hükümetten ayrılmış olan Fevzi Paşa'nın bazı nazırlardan ve arkadaşlarından duyduğunu belirterek İngiliz süngüsüyle alındığını söylediği fetva, Dürrizade'nin imzaladığı Kuvayi Milliye aleyhindeki o uğursuz genel fetvadır. Zabıt Ceridelere 1. sayfa 92. E. Fevzi Paşa halkın işgal altındaki bu gibi bir hükümetin icraatına inanmayacağına güvenerek bunları mecburen yaptıklarını, bu işleri yapmadıkları takdirde halka zulmü arttıracaklarından korkulduğu için bunların yapıldığını da söylememiştir. Ne objektif program değil mi? Vatansever din alimlerinin ve müftülerin Dürrizade fetvasına karşı nitelikte bir fetva hazırlayıp ilan ettiklerini görmüştük. Vehbi Vakkasoğlu bu konuda yeni bir masal pazarlıyor. Diyor ki, karşı fetvada Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretlerinin de imzası vardır. Bu fetvayı kimler imzalamışsa hepsinin adı Kadir Bisiroğlu'nun şu kitabında yazılı. Sarıklı Mücahitler sayfa 277-284. İmza atanlar ve onayını bildirenler arasında Said-i Nursi bulunmamaktadır. Vakkasoğlu Mısıroğlu ile hesaplaşsın. Devam edelim. Programa katılan Hüseyin Yılmaz, Vahidettin'in durumunu şöyle tahlil ediyor. Milli mücadeleye bu şekilde emek vereceksiniz. Şahsi varlığınızdan maddi fedakarlıklarla, mühim miktarda paralarla yardımda bulunacaksınız. Milletin, vatanın geleceğini kurtarmak için sureta yani görünüşte de olsa bir takım vicdanın kabul etmeyeceği yani İngilizlere hoş görünmek gibi bir görüntüyü kabulleneceksiniz. Maksat onların İstanbul'da daha fazla ileri gitmelerini engellemek suretiyle bir nevi zaman kazanarak öbür tarafta organize olmak içindir. Sultan Vahidettin'in bu insanlara karşı bu rolü oynarken neler çektiğini anlamak gerekir. Mesela ben. Anlamaya dünden hazır olanlardan biriyim ama ne verdiği emeği, ne parayı, ne fermanı, ne İngilizleri kandırıp oyalamaya çalıştığını kanıtlayacak bir belgecik, bir emare bile yok ortada. Tersine milli mücadeleye karşı olduğunu, onu söndürmeye çalıştığını gösteren binlerce belge ve olay var. Vakkasoğlu Mustafa Kemal'in Vahidettin'e bağlılığını kanıtlamak amacıyla diyor ki, Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'nde dahi giydiği elbise padişahın fahri yarverlik üniformasıdır. Gençler de bu ağırbaşlı konuşmacının doğru söylediğini sanıp fahri yaverlerin ayrı ve özel bir üniformaları olduğunu sanacaklar. Ayrı ve özel bir üniforma söz konusu bile değildir. Sadece üniformaların üzerine fahri yaver olduklarını belirten bir kordon takılıyordu. Programda Mustafa Kemal'in 3. Ordu müfettişliğinden azdi ve Mustafa Kemal'in bunun üzerine askerlikten istifası ise Haluk Kurdoğlu'nun sesiyle şöyle anlatılmaktadır. 8 Temmuz günü Mustafa Kemal Paşa'nın daha rahat çalışması planlandığından askerlik görevi sona erdirilir. Kısa bir süre sonra da anlaşılan daha da rahat çalışması için tutuklanmasına karar verilecek, Elazığ valisi Ali Galip'ten topladığı kuvvetle Sivas'ı basması istenecek, hatta Kuvayi İnzibatiye kurulacak, Yunanlıların Haziran 1920'de doğuya doğru ilerleyip yayılmaları memnunlukla karşılanacaktır. Dördüncü bölümde de mesela Atatürk'ün sofracısı Cemal Granda gibi gayet ciddi bir tarihi tanığa ve yine böyle cin masallarına yer verilmiş. Biri şu, Sultan Vahidettin'in emriyle Maçka silahhanesinden silah kaçırılıp Dolmabahçe Sarayı'na taşınıyormuş. Aslı faslı olmayan bir martaval ama olsun, sonu çok hoş. Bakın bu toplanan silahlar Anadolu'ya nasıl yollanıyormuş. Silahlar Sultan Vahidettin Han'ın emirleriyle müsait zamanlarda Anadolu'ya denizaltılarıyla ulaştırılır. Bir gün kaptanlığını İbrahim Bey'in yaptığı denizaltıyla silah götürüldüğünü fark eden İngilizler denizaltıyı Karadeniz açıklarında batırır. İbrahim Bey ve mürettebatının büyük bir bölümü ise boğularak şehit olur. Osmanlı deniz kuvvetlerinde bir tek denizaltı bile yoktu ya, haydi ayıp etmemek için varmış gibi davranalım. İşgalciler bütün deniz kuvvetlerine el koyup da gemileri ya Haliç'e ya İzmit'e çektikleri halde Dolmabahçe Sarayı'nın rıhtımı ile Anadolu arasına gidip gelen bu hayalet denizaltıları nasıl olmuş da fark etmemişler. Dipnot 1. Dünya Harbi 10. Cilt İdari Faaliyetler ve Lojistik sayfa 96-97. Birinin hiç olmazsa şu batırılan denizaltının adını verselerdi ne olurdu? Yıllardır saklanılan bu çok önemli gerçeği açıklıyorlar da bu küçük ayrıntıyı açıklamaktan neden kaçınıyorlar anlamadım. Yoksa hanedan sırrı mı? Ben de soğuk nevale sorularla masalın tadını kaçırıyorum değil mi? İnşallah gelecek yıl Vahdettin'in Anadolu'ya dev nakliye uçaklarıyla füzeler, tanklar ve kalaşnikovlar yetiştirdiğini de dinlemek nasip olur. Masal burada sona ermiyor ve şöyle devam ediyor. Toplanan yardım ve malzemeler ise Yıldız Sarayı'na götürülür ve saraydan da gemilerle Anadolu'ya sevk edilir. Yıldız Sarayı'na yanaşan gemilere toplanan yardımlar ve malzemeler yüklendiğine göre demek ki tıpkı İstanbul'un fethinde olduğu gibi Vahidettin döneminde de gemileri karadan yürütmeyi başarmışız. Çünkü Yıldız Sarayı deniz kenarında değil de 5. bölümde de yine süslü masallar ve hoş anlatımlar bulunuyor. Mesela Kadir Mısıroğlu şöyle diyor. Sultan Vahidettin İstanbul'dan naklini istemiştir. General Harrington'dan İngiltere'ye sığınmış, iltica etmiş değildir. Vahidettin'in daha önce de gördüğümüz başvuru yazısını bir daha okuyalım. İstanbul'da hayatımı tehlikede gördüğümden İngiltere Devleti Fesihimesine iltica ve bir an evvel İstanbul'dan mahalli ahara naklimi yani başka bir yere götürülmemi talep ederim efendim. 16 Teşri Nisani 1922 Müslümanların Halifesi Mehmet Vahidettin. Seçil Erus, Vahidettin'in Cenova'da İtalyan kralı ve Mussolini tarafından karşılandığı hakkındaki malum masalı anlatıyor ve Vahidettin'in İtalyan kralının yardım teklifini, taşıdığım halife sıfatı kendi dinimden olmayan birinin yardım teklifini kabul etmemi men eder diyerek reddettiğini de güzel güzel anlatıyor. T.M. Göztepe'nin ya da Refi Cevat Ulunay'ın uydurduğu bir masal bu. Böyle bir teklif yapıldığını hiçbir kaynak doğrulamıyor. Seçil Hanım'ın hatırı için bu masalın da doğru olduğunu kabul edelim. Ama Vahidettin'in 13 Mart 1924'te Fransa Cumhurbaşkanı'na ve İngiliz Kralı'na yazdığı mektuplarla yurt dışında bulunan hanedan üyelerine maddi yardım yapılmasını dilediğini nasıl açıklayacağız? Hanedanı Vahidettin temsil etmiyor muydu? Seçil Erus, Vahidettin'in San Remo günlerini gurbette soğan ekmek yenilen günler olarak özetliyor. Vahidettinci T.M. Göztepe'nin 1. bölümde verdiği bilgileri hatırlatmadan geçmek gerçeklere haksızlık olacak. Yıldız Sarayı'nın meşhur mutfağını aratmayacak mükellef ve zengin bir mutfak sofra sofra yemekler yetiştiriyordu. Öğle ve akşam yemeklerine burada bir de mükellef sabah ve ikindi kahvaltıları ilave edilmişti. Yıldız Sarayı'nın o zengin ve meşhur mutfağı çeşit ve nefisliğinden çok şey kaybetmeden San Remo'da da devam ediyordu. Gıyabi dostum İsmet Bozdağ da Vahidettin'in San Remo'da yaşadığı günleri bakınız ne sıcak anlatıyor.